Ayrım 7.
Sayfa 82. Sarya mutfakta çayı demlemeye giderken Tuna hep onu izliyor. Uzun saçlarını kapatan renkli başörtüsünü, güzel yüzünü iyice açığa çıkarmış, gözlerinde belli belirsiz sevinç kıvılcımları, Tuna'nın onu görmek istemesinden memnun, göz altından gizlice bakışıyorlar. Onlar kendi dünyalarında göz göze gizlice tanışırken Tuna'nın babası pahalılıktan, geçim sıkıntısından, yolların bozukluğundan söz açıyor. Anne koluyla dürterek ikaz ediyor çok konuşmaması için. Araya giren suskunluk anında Sarya'nın oldukça uzun boylu, kalıplı, pos bıyıklı bir adam olan babası konuşmaya başlıyor. Adamın çok dertli olduğu, çok zor konuşmasına rağmen çektiği acılar yüzünden okunuyor. Komşum dediği Tunay'ın babasına köylerini, oradaki dirlik düzenlerini anlatıyor. Arazileri bereketli ve çok sulakmış. Orada sığırları, davarları, geniş otlakları ve ekip biçtikleri tarlaları varmış. Peki ne diye bırakıp geldiniz o güzelim memleketi diyor Tunay safça. Babası da doğruluyor soruyor. Şimdi köyümüz yok komşum diyor Sarya'nın babası gözleri yaşararak. Bir hane olmuştur. Baykuşlar, akbabalar dolaşıyor üstünde. Yakılıp yıkılmıştır, haritadan silinmiştir. Neden komşum diye söze karışıyor Tunay'ın annesi. O teröristler mi yaktı yoksa köyünüzü? Terörist sözü ortalığı soğutuyor bir anda. O ana kadar hep suskun kalan ve hiç konuşmayan Sarya'nın ve annesinin öfkeden yüzü kızarıyor. Soru ortada öylece kalıveriyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Suskun oturuyorlar bir süre. Sarya'nın annesi dayanamıyor. Suskunluğunu bozuyor. Komşu, senin terörist dediğin bizim çocuklarımızdır. Onlar boşuna dağa çıkmamıştır. Köyümüzü, evlerimizi de devletin jandarmaları emirle gelip yakıp yakmışlardır. Neden dersen komşu, oralar buraya hiç benzemez. Orada savaş vardır. Savaş acımasızdır. Savaş fenadır. Kimseye hayrı dokunmamıştır. Dağlarımız her gün bombalanmaktadır. Gece sokağa çıkamayız. Otlaklarımız, ormanlarımız yanmakta. Sığırlarımız, insanlarımız, çocuklarımız ölmektedir. Orada tarafsız kalamazsın. Köyümüzün gençleri dağlardadır. Dağa çıkmayanlar devlet tarafından gözaltına alınmaktadır. İşkencede ölmektedir. Köyün yaşları, kadınları, kızları dövülmektedir. Siz teröristleri barındırıyorsunuz diye gece uzaktan benim oğlum ziyarete gelmiş, benim akrabam gelmiştir. Başım gözüm üstünedir. Ben çocuğumu sokağa mı atayım? Onlar istiyor ki ben silah alıp onlarla savaşayım. Ama ben kendi çocuğuma nasıl kurşun sıkarım? Sarya'nın annesi yüzünde derin çizgilerle sustu. Yüzünü yere eğerek bir daha da konuşmadı. Başında siyah bir başörtü, üzerinde uzun siyah bir elbise vardı. Hep yastaymış gibi giyinir, yüzündeki masum hüzünlü ifade hiç değişmezdi. Sarya'nın babası karısının sözünü kaldığı yerden tamamladı. Komşum, devlet bizden bunu istemektedir. Siz çocuklarınızı ele vereceksiniz, onlara kurşun sıkacaksınız, siz insan avcısı olacaksınız. Biz bunları kabul edemezdik, etmedik de. 6 yıl boyunca baskı yaptılar. İhbarcı da korucu da olmadık. Biz olmadık küfür, hakaret ve işkence yaptılar. Çevremizden birçok köyde insanlar baskılara dayanamayarak devletten silah almak zorunda kaldılar. Bizim köyümüz koruculuğu kabul etmedi komşum. Biz ihaneti kabul etmedik. Yağmurlu bir gündü, jandarma, özeltim hepsi gelmişlerdi. Komutanları çok kızmıştı. Çoluk çocuğa hepimizi köy meydanına dizdiler. Yağmur sicim gibi yağıyordu. Yerler çamur içindeydi. Komutan bize olmadık hakaretler ediyordu. Üzerimize ateş açtılar. Bizi korkutmak, yıldırmak istiyorlardı. Çocuklar ağlamaya, kadınlar bağırmaya başladı. Askerler arama yapma bahanesiyle ellerine geçirdikleri kazma ve baltalarla evlerimizin duvarlarını yıktılar. Eşyalarımızı parçaladılar. Ahırlarımıza girdiler. Hayvanlarımızı dışarı çıkarıp hepsini öldürdüler. Bu vahşettir dedik. Yapmayın, siz insan değil misiniz? Biz insanız diye bağırıyordu. Ama sizler birer hayvansınız. Hepiniz çoluk çocuk teröristsiniz. Yağmurun altında bizi saatlerce yüzü koyun yere yatırdılar. Çamurdan tanınmaz hale geldik. O gün soğuktan üşüten birçok bebeğimiz daha sonra öldü. Koruculuğu kabul etmemiz için bize zaman tanıdılar. Yine kabul etmeyince köyümüzü yaktılar. Biz de o güzelim köyümüzü, viran olmuş evlerimizi terk ettik. Göç etmek zorunda kaldık. Dağdakilere yapmadıklarını bize yaptılar. Asker ölümlerinin acısını bizden çıkardılar. Çok köy yakıldı, çok mezra köy boşaltıldı. Gurbet meskenimiz oldu. Ne yapalım, kaderimizde bu varmış. Alnımıza bu yazılmış. Komşum, elden ne gelir? Sarya'nın babasının konuşmalarını Tunay'ın babası ve annesi hayretler içinde dinliyor. Komşularının başına gelenlere çok üzülüyor. Onları nasıl teselli edeceklerini bilemiyorlardı. Yıkılmış bir adam vardı karşılarında. Zor anladıkları bir Türkçe ile ağıt yakar gibi konuşuyor. Ağlamamak için gözlerini tavana dikip bir zaman susuyor ama yine de gür bıyıklarına inen gözyaşlarına engel olamıyordu. Sarya ve annesi odanın bir köşesinde sessizce oturmuş masum gözlerle babayı dinliyorlardı. Anne başörtüsünün ucuyla usul usul ağlıyordu. Gizlice. Çocuklar misafirlerin gelmesiyle salonun yanındaki küçük odaya kaçmış, hep birlikte yattıkları yer yatağının üzerinde geçmişi çoktan unutmuş bugünü yaşıyor, aralarında şakalaşarak gülüp eğleniyorlardı. Tunay da esasında çocuklardan farksızdı. Kulağı çocukların seslerinde odada konuşulanların çoğunu duymuyordu. O hayran bakışlarla Sarya'nın yüzüne dalıp başka alemlere gidiyordu. Onun varı yoğu dünyası oydu. Günlerdir hayalinden gitmeyen esmer güzeli yüzü, iri üzüm tanelerine benzeyen kara gözleri, al yanakları, biçimli burnu, kalın etli dudakları, beline kadar uzayan simsiyah saçları, uzun boyu, ince endamı onu deli divaneye çevirmiş, meftunu olmuştu. O bambaşka bir dünyadan gelmişti sanki. Vahşi bir güzelliği vardı. Şimdiye kadar tanıdığı, konuştuğu hiçbir kız onun eline su bile dökemezdi. O dağların kızına iflah olmaz bir tutkuyla bağlanmış, aşık olmuştu. Anneler oturdukları yerden göz ucuyla gençleri seyrediyordu. Tuna içine düşecek gibi kıza bakmayı sürdürürken Sarya utançla başını yere eğmiş, daha sonra çay tazeleme bahanesiyle mutfağa gidip uzun süre ortalıkta görünmemişti. Anneler gizlice anlaşmış gibi sevgi dolu gözlerle bu aşkı seyrediyordu. Tunay o geceden sonra çeşitli bahanelerle evin çevresinden ayrılmaz olmuştu. Bahçeye gübre mi lazımdı o bulup getiriyordu. Söz gelimi ya da sık sık atan elektrik sigortalarını o sarıyordu. Bir gün Sarya annesiyle çeşmeden eve su taşırken önlerine çıkmış ve annesinin elindeki bidonları alarak eve kadar taşımıştı. Bunu günler öncesinden planlamıştı. Sarya okuma yazma bilmiyordu. Bunu okulda öğrenmişti. Evlerinin üstünde duran kamyona yaklaştıklarında kasanın altını süsleyerek yazdırdığı yazıyı kıza eliyle işaret etti. Annesine duyurmadan usulca fısıldadı. ''Bak kamyonun arkasında ne yazıyor, okusana.'' Sarıya iri siyah gözlerini dikerek kamyonun kasasına boydan boya yazılan yazıya baktı. ''Seni seviyorum, S.'' Kızın yanakları al al olmuş, yüzünü ateş basmıştı. Delikanlı bütün cesaretini toplayarak devam etmiş. ''Bu S sensin işte.'' Sarıya yanıt vermedi. Olumlu olumsuz hiçbir söz çıkmadı ağzından. Belki duygularını belli etmek istemiyordu. Yalnızca yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini yere dikmiş utanarak daha sonraki günlerde onunla konuşmadı. Evden bahçeye bile çıkmadı. Tunay ne yapsa olmuyordu. Evin çevresinde dolanıyor, işe çıkmıyor, onu görememenin hırsıyla ne yapacağını bilemez halde Selami'nin meyhanesine gidip iyice sarhoş olana kadar içiyordu. Fakat Sarya'nın da kendisine karşı ilgisiz olmadığını biliyordu. Delikanlı ona olan sevgisini değişik bir şekilde duyurmanın yollarını aramaya başlamıştı. Genelde uzun yola çıkmıyordu. En uzun yolu Ankara idi. Hep tez gidip tez gelmek istiyordu o yollara. Sarya gözünde tutuyordu. Yine bir Ankara dönüşünde elinde çam sakızı çoban armağanı poşetlerle eve gelmiş, çocukları sevindirmişti. O gün bütün cesaretini kuşanarak ve Sarya'nın annesinin gülümseyen bakışlarından güç alarak kıza sormuştu. Sizin dilinizde seni seviyorum nasıl denir? Sarya yanıt vermemişti. Onun yerine annesi yanıtladı. Gülümsemesini saklamaya çalışarak, as the has the'm. Ne yapacaksın oğlum? Hiç dedi Tunay, merak ettim. Sarya'ya baktı, kız niyetini anlamıştı. Kendisine güvenerek dimdik baktı gözlerinin içine. Sen de nerede o cesaret dedi. Senin dilin serbesttir. Bizimki yasaktır. Köyümüz şehre yakın olmasa ben okula gitmesem hiçbirimiz senin dilini konuşamazdık. Annem hala dilinizi tam konuşamıyor. Tunay haklısın der gibi boynunu büktü ve hiçbir şey söylemeden kapıdan çıktı. Kapıdan çıkarken dönüp kıza usulca sordu. Yazarsam inanacak mısın? Sarıya ilk kez inci gibi dişlerini göstererek gülümsemişti. İnanacağım. Tunay kamyonun arkasındaki Türkçe yazıyı sildirmiş ve kalp resimleri süsleyerek Kürtçesini yazdırmıştı. Is the has the kimse. Sarya ile arkadaşlıkları böyle başlamıştı. Mahalledeki arkadaşlıkları ondaki değişimin farkındaydılar. Onların dünyasından ani bir dönüşle kopmuştu. İyice içine kapanmıştı. Artık ne kahveye ne de Selami'nin meyhanesine gidiyordu. Yolda arkadaşları ona takılıyor, laf atıyorlardı. Fakat o kimseleri dinlemiyordu. O yeni bir dünyanın kapılarını aralamıştı. Ailede bu çeperçil suratlı delikanlıyı sevmiş, ondan kendileri için bir zarar gelmeyeceğine emin olduktan sonra aralarını almışlar. Sırlarını dahi gizlemez olmuşlardı. O yalnızca sevdiğin kızın varlığıyla ilgiliydi. Ona yakın olmak, nefes alıp verişini hissetmek, konuşmasını, gülüşünü görmek dünyalara bedeldi. Aileye değişik gün ve zamanlarda ziyaretçiler geliyordu. Bunlar Tunay'ın o güne kadar hiç tanımadığı insanlardı. Gizemli bir dünyaya aittiler. Adları Heval'di. O gözlerini dikmiş hayranlıkla Sari'yi seyrederken kız pür dikkat misafirlerin söylediklerine kulak veriyordu. Tunay ne konuştuklarını anlamasa bile sevdiği kızın ilgisi onun da ilgisini çekiyordu. Onunla bu dünyada paylaşmaya değer ne varsa paylaşmak istiyordu. Sevinç, acı, keder, mutluluk. Sarya'nın misafirleri arada Tunay'la da konuşuyorlardı. Ona dünyadaki bütün insanların eşit ve kardeş olduğunu, ırk ve milliyet ayrımı yapmadıklarını söylüyorlardı. Savaşa yalnızca ezilen kardeşleri için gitmiyorlardı. İnsanlık için, insanın özgürleşmesi, kişiliğini kazanması ve yeni daha güzel bir dünyası yaratmak için mücadele verdiklerini söylüyorlardı. Sarya gibi o da hayranlıkla onları dinliyor, anlamaya çalışıyordu. Tunay'ın kafası karmakarışık olmuştu. O güne kadar kafasında yer eden değerler ile evi genellikle karanlıkta ziyarete gelen gençlerin anlattıkları zihninde çatışıyordu. En iyisiydi diye düşündü bir gün. Ben bunu Sarya'nın annesine sorayım. O doğruyu eğriyi hepimizden daha iyi bilir. Ana demişti. Sana bir şey soracağım ama bana kızma. Sizleri tanımadan önce ben pek kahveden çıkmazdım. Maç ya da at yarışı olmazsa pek televizyon radyoda dinlemem. Siyaseti hiç sevmem. Arkadaşlarımın çoğu doğuda askerlik yaptı. Şehit düşenler de oldu, işlerinde kafayı üşütenler de oldu. Ben hep kin duyardım sizinkilere. Ben de orada vatanın vazifemi yapsam, ben de kurşun atana kurşun atardım. Ölür ya da öldürürdüm. Sizleri tanıyınca kafam karıştı. Kim haklı kim haksız artık bilemiyorum. Burada benim kardeşim ölüyor, orada senin kardeşin. Sonuçta ikimizin de canı yanıyor. Ne olacak bu terörün sonu? Bu soru ve terör sözcüğü Sarı'yı çok kızdırmıştı. Gerçekleri daha nasıl göreceksin der gibi kızgınlıkla bakıyordu Tunay'a. Anne kızını işaret ederek sakin olmasını istedi. Tunay'ın safça sorusu onu öfkelendirmemişti. Gülümsedi. Bak oğlum dedi. Bizim ülkemizde bir savaş yaşanıyor ne yazık ki. En çok da bizim canımız yanıyor. Çocuklarımız ölüyor ve o savaşı biz istemiyoruz. Buraya gelen her asker cenazesine ben de ağlıyorum. O da bir ananın kuzusudur. Biz topraklarımızdan gönüllü gelmedik oğlum. Zorla sürgün edildik. En masum bir kediyi bile bir köşeye sıkıştırırsan ne olur? Saldırır değil mi? Savaş da böyledir işte. Ne ekersen onu biçersin. Bir evlat yetiştirmek, büyütmek, adam etmek kolay mı? Can bu. Ben hiçbir gencin kanı akmasın, kimsenin anası artık ağlamasın istiyorum. Anladın mı oğlum? Tunay kızın sitem dolu bakışları altında başını yere eğerek uzaklaşmıştı. Tunay o günden sonra olaylara farklı bakmaya başlamıştı. Savaşta ölen askerler yoksul çocuklarıydı ve Tunay'ın onların ölümüne üzülüyor, bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyordu. Ölen her gerillanın yüzünde Sarya'nın hiç tanımadığı ağabeyini, her kadın militanda Sarya'nın güzel yüzünü görüyor ve üzüntüsü artıyordu. Kamyon hızla İzmit Obası'na doğru yol alıyordu. Tunay bu yolları avcunun içi gibi biliyordu. İstanbul'dan aldığı yükü genellikle yakın şehirlere taşıyordu. O İstanbul çocuğuydu. Dede tarafı Tuna boylarından, Balkanlardan gelmişti. Denizsiz bir hayatı düşünemiyordu. Hiç olmazsa canı istediği zaman denizi görebilmeli, hasret giderebilmeliydi. Onun deniz sevgisine şimdi bir yenisi eklenmişti. O daha da büyük, daha da vazgeçilmez bir sevgiydi. Sarya. O geçit vermez dağların yaban gülüydü. Tatlıydı, şirindi, nazikti. Mertti, sözüne güvenilirdi. Tunay onun yanında yeniden biçimlendiğini düşünüyordu. O öyle kapıp götürecek, aldatılacak kızlardan değildi. Ağır başlıydı. Baş başa kalabildikleri zaman oldukça sınırlı oluyordu. O Sarya'yı ancak birkaç kez öpebilmişti. İlk kez kamyonun yanında konuşurlarken Tunay çevrede kimsenin olmadığını fark edince kızın ellerini sıkıca tutmuş, daha onun şaşkınlığı geçmeden soluğu içini yakan yüzüne yaklaşarak dudaklarından öpmüştü. İlk öpüşünde kızın bütün bedeni heyecan içinde ürpermişti. Onun başını göğsüne yasladığı zaman kızın rüzgara kapılmış bir yaprak gibi titrediğini hissetti. Bu titreme uzunca bir süre devam etmişti. Sarıya yaşam boyunca bir erkeği öpmemişti. Tunay mutluluğu ilk kez tattığını anlamıştı. Kızın kalın ve etli dolgun dudakları sanki yaşamı boyunca erişmeyi arzulayıp erişemediği yasak bir meyveyi ısırıyormuş gibi onu heyecanlandırmıştı. Kız ondan hep aynı sözleri duymak istiyordu. As the has dıktım Sarıya. Kamyon Adapazarı topraklarında yol alırken o aynı sözcükleri durmadan yineliyordu. As the has dıkım Sarıya. Tunay sevdiği kız için canını verebilirdi. Onu seviyordu. Onun için yazdığı Kürtçe yazı yüzünden birkaç kez yollarda başı belaya girmiş, ağır hakaretlere uğramıştı. O yazının ne olduğunu kendisine sormuşlar, söyleyince de bir araba dayak atmışlardı. Polislerin sildirdiği yazıyı o yeniden yazmış ve bir kez daha ilkinden feci dayak yemişti. Mahallede iş arkadaşları onunla alay ediyorlardı. O aldırmıyordu. Sarıya, ben inanıyorum sana, önemli olan senin onu kalbine yazmandır deyince inadından da vazgeçti. Kamyonun çamurluklarına yazdırdığı yazıyı sildirdi. Aynı sözleri kamyonun şoför mahalline, göz önüne, torpidonun üzerine yazdı. Onun için önemli olan Sarıya'nın onu anlamasıydı. Onun evden pazara çıktığı günler işe gitmiyor, onu kamyonla gezdiriyordu. Birlikte yakındaki ormana gidiyor, kamyonun içinde aşk türküleri dinliyor ve gizlice öpüşüyorlardı. Kamyonu sağa çekip bir konaklama yerinde durduğunda vakit akşama yaklaşıyordu. Güneş Bolu dağlarının üzerinden sık ormanlara kaplı vadiye doğru yavaş yavaş süzülüyordu. Kendisini hızla arabadan aşağı atıp bahçeye, kurulu bir masaya yaklaştığında bütün bedenin uyuştuğunu hissetti. Başını ellerinin arasına alarak uzun süre düşündü. Masaya gelen garson ne istediğini sorduğunda o hala düşünüyordu. Dalıp gitmişti yine. Canı bir şey yemek istemiyordu. Demli bir çay istedi. Bitmekte olan sigarasını hırsla yere attı. Yeni bir sigara çıkarıp yaktı. Ne yapacağını, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Kafasına yalnızca kocaman bir boşluk vardı. Onu tanıdığından beri dünyası Sarıya olmuştu. Şimdi Sarıya yoktu. Caddeler, sokaklar, yük, iş, para, dünya, yollar, arabalar, her şey bomboştu. Sarıya gitmişti. Sarıya yoktu. Önce uzun ve acılı bir ağıt olmuştu Sarıya. Günlerce acısı dinlemişti. Tunay'a sarılıp uzun uzun ağlamıştı. Acı haberi hevaller getirmişti. Her zaman oğlundan sağlık haberleri alan anne, acı haber geldiğinde misafirlerin yanında metin olmaya çalışmış, yanaklarına dökülen gözyaşlarını silerek haberi getiren kıza sarılmıştı. Vatanımız sağ olsun, sizler de hepiniz benim evlatlarımsınız, dostlar sağ olsun. Kara haber iş yerinde babaya da duyurulmuş, o da acı dolu yüreğiyle eve gelmişti. Baba soyunu sürdürecek olan biricik oğlunun nasıl olup da öldüğüne bir türlü inanamıyor, ölümü ona yakıştıramıyordu. Amansız bir silahlı çatışmanın en çaresiz yerinde Şeyhmuz, arkadaşlarını kurtarmak için kendisini makinalıya bağlayarak yaralıların ve kalanların çatışma alanından çıkmasını sağlamış, onları mutlak bir ölümün pençesinden kurtarmış, askerlere nefes aldırmadan son kurşununa kadar direnmişti. Makinalının susmasından hayli zaman sonra siperlerinden ilk çıkan korucular delik deşik olmuş bedeniyle onun makinalıya bağlı bulduklarında hemen tanımışlardı. Örgüte katılmadan önce az çobanlık yapmamıştı bu dağlarda. Baba gençler konuşurken oğluyla el ele dağları gezdiği ilk gençlik günlerine dalıp gitmiş ve hiçbir şey söylemeden uzun bir ağıt gibi susmuştu. Anne ve baba köylerinin yakıldığı günün ertesinde çekilen her acının bir bedeli olmalı. Yaptıkları kimsenin yanına kâr kalmamalı diyerek arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkmaya karar verdiğini söylediğinde ona hak vermiş, desteklemişlerdi. Her zaman hayırlı bir evlat olmasını bilmişti Şeyhmuz. Fakat ölüm başkaydı. Onun yokluğu dayanılmaz bir acıydı ve her şeyin yalan olduğu dünyanın korkunç gerçeği olan ölüme katlanmak çok zordu. Anne ve baba çatışma bölgesinden kasabaya getirilen oğullarını almak için yola çıkacaklardı. Sarıya da onlarla gidecekti. Tunay olayı öğrendiğinde Sarıya perişan bir haldeydi. Çok sevdiği, birlikte büyüdüğü, sırdaşı, dert ortağı, birlikte çobanlık yaptığı, her şeyi olan abinin ölümü onu çok sarsmıştı. Sarıya yaralı bir ceylandı şimdi. Aynı zamanda ceylana vurgun bir avcı gibi dağların çağrısıyla yanıyordu. O güne kadar sanki birileri uzaktan tatlı bir çoban kovalının ezgileriyle onu çağırıyordu ve yaşlı kör bir dengebej elini kulağına atıp uzun bir kılama başlıyordu. Sarıya yanık kaval sesine eşlik eden bu ezgileri kendisinden geçerek dinliyordu. Şimdi yaşlı dembegecin anlattığı klamlarda, yaktığı türkülerde ağabeyi vardı. O klamlar ve türküler tatlı bir ezgi değildi, acı doluydu. Yürekleri parçalayan bir havara dönüşmüştü, kanlıydı. Ateş ve barut içinde söyleniyordu. Bu yüzden sözcükler de yanılgılıydı. Vesarya ağıt yakmak değil, türkü söylemek zamanının kendisine geldiğini hissediyordu. Daha önce de kendi yaşlı kızlar cepheye giderken o ağabeyin de dönüp geleceği mutlu bir hayat düşlemişti. Tuna'yı düşünmeden, onu her gece içinin ta derinliklerinde hissetmeden, onunla evlenip çocuklar doğurduğu günleri hayal etmeden geçirdiği bir gün olmamıştı uzun zamandır. Ama artık bütün bunları geride bırakıp gitmek gerekiyordu. Duyguları onun Tuna'ya bağlasa da içinde bulduğu ikilemde vicdanının sesi daha ağır basıyordu. Tuna'nın bu gerçeği anlaması mümkün görünmüyordu. Genç kamyon şoförü zift gibi demli çayını yudumlarken sevdiği kızın sözleri hala kulaklarında çınlıyordu. Ölüm güzeldir sevdiğim, korkma, ölüm güzeldir. O da hayatın bir parçasıdır. Ölüm güzel olur mu Sarya?